Bismillahirrahmanirrahim. Merhabalar aziz dostlar, değerli dinleyenler. Ariflerin izinde hikmet yolculuğu programımız Aziz Mahmut Hüdayi'nin hikmetleriyle devam ediyor. Hazreti Hüdayi'nin geriye bıraktığı çok sayıda eseri var. Bir de divanı var ve hikmetlerini daha çok divandan seçiyoruz ve istifade etmeye gayret ediyoruz. Bugünkü hikmetimizi okuyalım. Gelin şükreyleyelim, dertlere derman gelsin. Hakkı zikreyleyelim, canlara canan gelsin. Varımız hak edelim, yakalar çak edelim. Kalbimiz pak edelim, tahtına sultan gelsin. Terk eyle cümle varı, koma elden ikrarı. Mahvet şekkü inkarı, yerine iman gelsin. Bakma yalan dünyaya, akma kuru sevdaya, yalvar gani Mevla'ya, lütf ile ihsan gelsin. Varlığın eyle zail, ola gör hakka vasıl, geç katreden ey gafil, bahr ile umman gelsin. Taalluk defterindür, masivayı dilden sür, hakkı anla, bile gör, ilm ile irfan gelsin. Hüdayi aç gözünü, pâk eyle kendi özünü, hakka döndür yüzünü, her işin asan gelsin. Hazreti Hüdayi bu hikmetli şiirinde daha çok anahtarlar veriyor sanki. Bazı kapıları açacak anahtarlar. Mesela ne diyor? Gelin şükreyleyelim, dertlere derman gelsin. Yani burada dertlere derman isteyenin şükür anahtarına sarılması gerektiğini ifade ediyor. Efendim, şükreden bir kul olmak, yani Hakk'a karşı daima teşekkür hissiyatı içinde olmak, her şeyden önce nimeti görmekle başlar. İnsan nimeti görürse nimet göndereni hatırlar ve ona teşekkür hissiyatı içinde olur. Kendisinde bu nevi nimetleri hisseden insan huzurlu olur. Mahrumiyet çoğu zaman sancı demektir. Sıkıntıların belki oluşmasında, bir takım insanın iç dünyasının daralmasında, yalnızlığı, belki bir şeye sahip olamayışı gibi duyguları, vesveseleri etkilidir. Onun için Hazreti Hüdayi'nin "Gelin şükreyleyelim, dertlere derman gelsin" esasen anlamlı bir dertlere derman oluşturmak için son derece önemli bir tavsiyedir. Zira birçok sıkıntının temelinde, dertlerin temelinde insanın huzursuzluğu vardır. Gönlünün daralması vardır. İç dünyasının bunalması vardır. Yani negatif enerjiler içerisinde boğulmak nice nice dertlerin oluşmasına vesile olur. Bu itibarla insanın iç huzuru, gönül genişliği son derece şifa için önemli bir şeydir. Hastanın ümit var olması ile ümidini yitirmesi arasında çok fark vardır. Kendi hastalığına karşı negatif enerjilerle sürekli efendim kendini yükleyen kimse, kendini sıkıntıya sokmuş olur, daha da daralmış olur, dertleri büyütmüş olur. Bugün tıpta da bakıyorsunuz efendim doktorlar daha çok hastanın moralli olması üzerinde duruyorlar. Hastanın moralinin bozuk olması hastalığı tetikliyor, daha da artırıyor. Endişe insanı yavaş yavaş bitiriyor. İşte şükreden bir kul endişeleri bir bir zail eder, bir bir ortadan kaldırır. Ve dolayısıyla sıkıntılardan yüreğini kurtarmış olur. İç huzuruna ermiş olur. Hele hele kendi başına gelen sıkıntıların, dertlerin, Hakk'ın kendisine bir efendim belki günahlarını affettirmek ya da kendisine dereceler vermek maksatlı gönderilmiş birer elçi gibi görmeye başlarsa kişi, elbette onun hastalıklarını artırmayacak. Bilakis o huzur hali, yani Cenab-ı Hak'tan haberdar olma hali, onu hatırlaması ona hastalıkları kolayca atlatma fırsatı da vermiş olacaktır. Belaların ortadan kalkmasına vesile olacaktır. Şükreden bir kul olmak bu anlamda dertlere derman olmak noktasında son derece önemli bir duruştur, önemli bir tavırdır, önemli bir edeptir. Gelin şükreyleyelim, dertlere derman gelsin. Şimdi diğer iki mısrada bir başka anahtar veriyor Hazreti Hüdayi. Hakkı zikreyleyelim, canlara canan gelsin. Diyor ki Cenab-ı Hakk'ı unutmaz isek şayet, onu hatırlarsak hep, zikredersek, o zaman bizim öz hakikatimize, canlarımıza canan gelir. Yani o yüce Rabbimiz daha hususi bir şekilde tecelli eder. Zira fezkuruni ezkurkum buyurur Rabbül Alemin Hazretleri. Siz beni anın, ben sizi anayım buyurur. Bir kul Cenab-ı Hakk'ın katında eğer artık zikredilecek, anılacak bir kıvama gelmişse Allah o kulunu muhabbetiyle, rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle anmaya başlarsa o kimse elbette abad olacaktır. Canına can katacaktır. İnsanın manen diri kalması, heyecanını bitirmemesi, aşk ve vecd ehli olması canında cananı hissettiği ölçüdedir. Canında cananı hissetmek ise zikirle mümkündür. Allah'ı anmakla mümkündür. İşte Hazreti Hüdayi bu hikmetinde bu sırra dikkat çeker ve bir anahtar verir. Hakkı zikreyleyelim, canlara canan gelsin. Cenab-ı Hak'tan kuluna bir nefha erişince o nefha diriltir. Hak'tan kula gelen nefhanın adı ruhtur. Ruh kendisiyle varlığın dirildiği şeyin adıdır. Bir nefha bile bizi, o çamurdan yapılmış bedenimizi insan kıvamına getirdiği düşünülürse, Hak'tan gelen nice nefhaların bizim özümüzde, hakikatimizde ne tür terakkiler, tekamüller, değişimler, dönüşümler meydana getireceğini tasavvur etmek lazım. Öyleyse canlara cananımızın teşrifini istiyorsak, Hakk'ın tecellilerinin iç dünyamızda karanlık noktaları aydınlatmasını arzuluyorsak, o zaman yapacağımız iş Hakk'ı zikreylemek. Varımız hak edelim, yakalar çak edelim, kalbimiz pak edelim, tahtına sultan gelsin. Hazret diyor ki, varımızı toprak yapalım adeta. Yani mütevazi olalım demek istiyor. Yani benlik sevdasından vazgeçelim. Yani sahibiyet, bir şeylere sahip olmak, varlık sahibi olmak iddiasından vazgeçelim diyor. İlmin varsa alimim diye büyüklenme. Allah'ın sana verdiği ilimle kibirlenme. İrfanın varsa bununla büyüklenme. Malın, mülkün, evladı, iyalin çoksa bu da sana efendim gurur vermesin. Varlık duygusu aşılamasın. Çünkü insanın Allah'ın verdiği nimetleri bir emanet olarak görmekten öte, sanki onun sahibiymiş gibi davranması ve kendini zengin hissetmesi, kendini müstağni hissetmesine vesile olur. Yani Hakk'a karşı muhtaçlık duygusu insanın içinden yavaş yavaş alınmaya başlar. Böylesi durumlarda insan şaşmaya başlar. Ayağı kayar, gönlü kayar, gözü kayar ve efendim başını yarar ve belki de helak olur gider. Onun için bütün ariflerimiz, mürşitlerimiz, Rabbani alimlerimiz insanın benliğini şişirecek derecede, yani egosunu öne çıkaracak derecede varlık algısına kapılmasını doğru bulmaz. Hazreti Hüdayi de bu sırra dikkat çeker. Varımız hak edelim, varımızı adeta toprak edelim, onu sıfırlayalım, yakalar çak edelim. İçimizde öyle muhabbet olsun ki, öyle muhabbet ateşi, muhabbetullah ateşi öyle efendim kaynasın ki yakamızı yırtacak kadar böyle adeta içimiz ateş gibi olsun diyor Hazret. İçimiz böyle bir muhabbetullah, yani Allah sevgisiyle dolsun, tassın. Kalbimiz pak edelim, tahtına sultan gelsin. Yani kalbimizi o insandaki Arşur Rahman diye ifade edilen özellikle sufiler nazarında insan denilen o küçük kainatın arşı kalptir demişlerdir. Kimisi Kâbetullah demişlerdir. Allah'ın Kâbesi, Beytullah demişlerdir. İnsan yüreğine, insan gönlüne, insan hakikatine bu vasıflarda efendim bulunmuşlardır. İşte Hazret diyor ki, madem ki şu küçük kainat diye ifade ettiğimiz insan varlığında kalp Arşurrahman'dır ya da Beytullah'tır, o zaman kalbimiz pâk edelim. Burayı her çeşit puttan arındıralım, tertemiz kılalım. Allah'tan başka dayanak, barınak, sığınak kalmasın orada. Allah'tan başka varlıkların sevgisi Allah'ın önüne geçmesin. Evlat sevgisi, mal sevgisi, mülk sevgisi, eş sevgisi, bunların hiçbiri ana baba sevgisi, efendim Allah sevgisinin, Resulullah sevgisinin ve Allah yolunda cihat sevgisinin önüne geçmesin. Yani Allah'tan gayri ne varsa gönül alemimizden sürüp çıkaralım diyor. Kalbimiz pâk edelim. Masiyetlerden, günahlardan oluşan tozlardan da, siyahlıklardan da kalbimizi arındıralım. Cilalayalım yani. Orayı süsleyelim, tezyin edelim ki tahtına sultan gelsin. O zaman diyor Cenab-ı Hakk'ın o kalp alemine tecellisi tam olur. Orada hem sıfat tecellisi, hem esma tecellisi, hem de mahiyetini tam kavrayamasak da zat tecellisi oralarda lemaan etmeye, parlamaya başlar. İşte böylesi durumlarda insan arif olur. İrfan denilen ehli tasavvufun, ehlullahın marifet dediği, marifetullah dediği husus böyle arı duru bir kalple ortaya çıkar. Cenab-ı Hak orada tecelli edince kul hem kendini hem Rabbini tanımış olur. Hemen hemen birçok sufide bu mealde sözler ya da şiirler söylene gelmiştir. Terk eyle cümle varı, koma elden ikrarı, mahvet şekkü inkarı, yerine iman gelsin. Diyor ki, varlık namına ne biliyorsan, kendine dayanak, barınak gibi gördüğün, onların hepsini terk eyle. Yani gönlünden çıkar, çalışma demiyor, malı mülkü gereksiz demiyor. Ama onlara dayanmayı bırak. Onları varlık gibi görme. Çünkü onların varlığı esas var olanın imdadıyladır. Yani hak var kıldığı ölçüde onlar vardır. Aksi halde onlar var sayılmazlar. Bütün varlığı ehli hikmet, ehli irfan iki kısma ayırır esasen. Der ki bir, varlığı kendinden olan, bu ancak Allah'tır. Bir de varoluşu Allah'a bağlı olan, Allah var diye var. Derler ki bir şey ki kendi kendine var değildir, ona var demek doğru değildir derler. Belki ince bir noktadır ama böyle bir bakış açısı vardır. Yani dolayısıyla esas bütün varlığı var eden yüce Mevlamızın insanın gönül ikliminde sultan olmasını isterler. Beden memleketimizin yegane hakimi, Rabbi, ilahı, mabudu Allah olmalıdır. Gönüllerimizin sultanı Allah olmalıdır. Bu hususa sık sık dikkat çekerler. Terk eyle cümle varı, koma elden ikrarı, yani evet bu diyor hakikatleri, hakkın varlığını, haktan gayri varlıkların neredeyse yokluğunu ikrar etmekten de geri durma. Bunu da lisanla da ifade et. Yani la ilahe illallah kelime-i tevhidini hem ifade et hem iman et. Mahvet şekkü inkarı, yerine iman gelsin. Diyor ki içinde ne inkara yer ver, yani kabul etmeme anlamında hakikate karşı kendini kapama, şüphede de bulunma. Eğer içinde inkar ve şüphe varsa senin yüreğinde iman istikrar bulmaz. İman oturmaz. İman itminan oluşturmaz. Sekinet yani iç huzuru oluşturmaz. Öyleyse ne kadar şek ve şüphen varsa yüreğinde onları gidermenin derdine bak. Gidermenin yolunu bul. Denir ki efendim, insanın itikadi konularda, inanç mevzularında şüpheleri varsa o şüphelerini giderebilme adına alimleri arayıp sorması, okuması, araştırması üzerine farzdır. Çünkü itikattaki çatlaklık, yani kırılma, büyük bir kırılmadır. İnsanın hayatını değiştirir, bakış açısını değiştirir. Yani onda müminlik bırakmaz zamanla. O bakımdan Hazreti de diyor ki mahvet şekkü inkarı, yerine iman gelsin. Bu efendim şüphelerden arın ki iman zaten tam güven halidir. Niye güveneceksiniz? İman ettiğiniz esaslara, hakikatlere. Yani Allah'a güveneceksiniz. Yani ahirete tam inanacaksınız. Habib-i Ekrem Efendimiz'in peygamberliğine tam iman edeceksiniz. Meleklere iman edeceksiniz. Her şeyin Hakk'ın yaratmasıyla var olduğuna imanınız tam olacak. Bakma yalan dünyaya, akma kuru sevdaya, yalvar gani Mevla'ya, lütf ile ihsan gelsin. Diyor ki, gözünü dünyaya dikme. Yani sanki bütün değerlerin geriymiş gibi bütün bakışını dünyaya çevirme. Elbette dünyaya atfı nazar et. Bak ama bakıp kalma, tabiri caizse. Donup kalma. Yani dünya gözünü gönlünü bürümesin. Eğer böyle gözünü dünyaya dikecek olursan ona akmaya başlarsın. Bu da kuru bir sevdaya akış demektir. Hazreti Hüdayi akma kuru sevdaya diyor. Böyle dünyaya bakıp da kuru bir sevdaya akma. Neticede fani bir varlıktır dünya ve içindekiler. İnsan bu gelgeç sevdaların esiri olursa elbette daima bir üzüntü içinde olacak. Daima karamsarlıklar kara bulut gibi yüreğine çökecektir. Baki olan, ezeli olan, ebedi olana doğru gönlü çevirmek tavsiye edilmiştir. Dünyaya ihtiyaç kadar, zaruret kadar, gereği kadar eğilmek ama bütün yüreği, bütün gönlü, bütün hayatı, bütün benliği Hakk'a ve hakikate vakfetmek esastır. Arzulanan da budur. Hedef haline getirilmesi gereken Hak ve hakikat adına ahirettir, Cenab-ı Hakk'ın rızasıdır. Kuru sevdalara insan gönlünü kaptırırsa kaybedenlerden olacaktır. Bu da çoğu zaman gözü dünyevi şeylere fazla efendim dikmekten kaynaklanır. Yalvar gani Mevla'ya lütf ile ihsan gelsin. Der ki Cenab-ı Hakk'a yalvar, yakar, tazarru et de Cenab-ı Hak'tan bir lütuf, bir ihsan, bir kerem gelsin. Sana iyilikler aksın gelsin. Çünkü insanoğlu kendi gayretleriyle bütün güzelliklere ulaşması mümkün değil. Ancak Mevla'nın lütfuyla, keremiyle, rahmetiyle bir takım muvaffakiyetler, bir takım güzellikler ele geçebilir. Bunun yolu da çoğu zaman Mevla'ya karşı tazarru ve niyaz halinde bulunmakla olur. Hazret bunun için yalvar gani Mevla'ya lütf ile ihsan gelsin. Başkasına yalvarmanın anlamı yok. Allah'tan gayri herkes fakirdir esasen, muhtaçtır. Öyleyse sen gani olan, yani zengin olan, bütün hazinelerin katında olduğu o yüce Mevla'ya yalvar. Yalvaracaksan ona yalvar. Başkasına yalvarma. Başkasına yalvarmak seni küçültür. Sana zilleti tattırır. Seni köleleştirir, özgürleştirmez. Ancak Mevla'ya yalvarırsan doğru adrese yalvarmış olursun. Çünkü bütün kalplerin anahtarı da onun elindedir. Her şey onun elindedir. Ve o dilerse verir, verirse seni doyurur. Ve onun hazinesinden hiçbir şey eksik olmaz. Bu bakımdan dua ve yakarışlar kulluk adına son derece önemlidir. Hakk'a olan dua ve yakarışlar, yalvarışlar insanı hürriyetinden etmez. İnsanı tam da özgür eder mahlukata karşı. İnsanın belki bu anlamda önünde eğileceği yegane varlık, dileneceği yegane varlık, kapısını çalıp aşındıracağı yegane yüce varlık Allah Celle Celaluh'tür. Onun dışında ne varsa insan onları bir şekilde Hakk'ın kulu, mahluku olarak görerek onlara karşı bir zillet içinde kendini hissetmemesi gerekir. Başkasına kölelik etmemesi gerekir. Varlığın eyle zail, ola gör Hakk'a vasıl, geç katreden ey gafil, bahr ile umman gelsin. Bu şiirinde Hazreti Hüdayi o varlık algısına çok dikkat çekiyor. Bakınız, varlığın eyle zail, yani kendinde böyle varoluş gibi bir benlik oluşturan sende ne varsa onlardan kurtulmanın yoluna bak diyor. Ona gör Hakk'a vasıl. Böyle yaparsan Hakk'a vasıl olursun. Yani Cenab-ı Hakk'ın rızasına erer ve onun sevdiği, ona layık bir kul olursun. Gönlün ona vuslatla şenlenir, şereflenir. Geç katreden ey gafil, bahr ile umman gelsin. Diyor ki, damlaya takılıp kalma. Damlaya takılıp kalırsan ummana eremezsin, denize eremezsin, deryalar bulamazsın. Arifler nazarında bu alem bütün içindekilerle beraber bir katreden ibaret. Esas derya Allah katındaki muttakiler için hazırlanmış olan nimetlerdir. Cennetlerdir, cennet nimetleridir, cemal-i ilahidir. Esas umman odur. Esas umman marifetullah'tır. Öyleyse sen diyor şu katre gibi, katre mesabesinde olan, çerçöp mesabesinde olan, bir damla mesabesinde olan şu fani aleme takılır kalırsan, o umman gibi, deryalar gibi olan o yüce nimetlerden mahrum kalırsın. Gerçek akıllı kişi efendim bu ebedi alem adına dünyayı ikinci plana koyabilen insandır. Gerçek akıllı dünyayı ilk sıraya alan insan değildir. Elbette dünya tamamıyla ihmal edilecek değildir. Ama ahiretle yan yana geldiğinde elbette ikinci planda kalması gereken bir alemdir. Hüdayi, aç gözünü, pak eyle kendi özünü, Hakk'a döndür yüzünü, her işin asan gelsin. Diyor ki şimdi Hüdayi en son kıtada gözünü aç diyor. Hüdayi'ye aç gözünü. Efendim önemli olan tabii gönül gözünü açabilmektir. Eğer bir insanın gönül gözü kapalıysa baş gözünün açık olması, evet, madde alemini görme, iş görme noktasında yine büyük bir nimetin içindedir. Ve fakat insana öteleri gösterecek, bir şekilde hakikatleri hissettirecek, idrak ettirecek gönül gözünden mahrum olduğu için o kişi kayıptadır. Adeta âmâ gibidir. Yüce Rabbimiz bu konuya Kur'an-ı Kerim'de dikkat çeker. Esas körlüğün gönüllerdeki, yani sadırlardaki, göğüslerdeki kalp körlüğü olduğuna dikkat çeker. Kalplerin açılmasına, şerh edilmesine, o gözün önündeki zulmani perdelerin, karanlık perdelerin ve daha başka perdelerin açılmasına işaret eder. Gönül gözü kör olan kimselerin hakikatleri doğru keşfedemeyeceğine dikkat çeker. İşte Hüdayi de, Hüdayi aç gözünü derken, yani dikkatli ol. Şu alemde gözü kapalı körebe oyunu oynayan kimseler gibi olma. Çamura düşme, yoldan sapma. Görülmesi gereken hakikatleri görmeye çalış. Gözünü aç da pak eyle kendi özünü. Eğer gözünü açarsan kendi hakikatin adına, kendin adına yapman gereken en önemli işin kendi özünü pak eylemek, yani gönül alemini kalbi selim haline getirmek olduğunu anlarsın. Yani şu alemde belki elde edilebilecek en iyi sonuçlardan birisi, Rabbin huzuruna götürülecek en güzel hallerden birisi kalbi selim sahibi olabilmektir. Bu şekilde Hakk'ın huzuruna varmaktır. Yalnız Hakk'a teslim olmuş, günahlardan, inkardan, şekten, şüpheden, efendim, gizli açık şirkten arınmış, tertemiz, Hakk'ın nuruyla nurlanmış bir kalple, ki buna işte kalbi selim diyoruz, bununla Rabbin huzuruna varabilmektir. Esas akıllılık da budur. Zaten irfanın gerektirdiği de budur. Marifet dediğimiz o kıvama ermenin de sonucu bu olmalıdır. Hakka döndür yüzünü, her işin asan gelsin diyor son iki mısrada. Yani eğer diyor sen öz benliğini, bütün varlığını Cenab-ı Hakk'a döndürecek olursan, yani senin bütün hedefin Hakk'ın rızası çerçevesinde dönüp dolaşmak haline gelirse, sa'yu gayretin, hizmetin, ibadetin, davranışların ve amellerin Hakk'ın rızasını elde etmeye yönelik olursa, böyle bir yüreğe sahip olursan ve bütün yardım ve inayeti yalnız Hak'tan isteyecek şekilde böyle bir merbudiyetin, bağlanışın gerçekleşecek olursa diyor, o zaman her işin asan gelsin. Biiznillahü Teala her müşkilin çözülür, her işin kolaylaşır. Zira şunu bilmek gerekir ki Allah'ın kolaylaştırdığına kimse hiçbir şeyi zorlaştıramaz. Onun zorlaştırdığını da kimse kolaylaştıramaz. Cenab-ı Hakk'a yönelen, onun yardımını alan, onun inayetini üzerine çeken, rahmetini üzerine çeken kullara hiçbir iş zor gelmez. Hiçbir işten gözleri yılmaz. Biiznillah, tevekkeltu alallah diyerek yöneldikleri her bir işi biiznillahü teala suhuletle, yani kolaylıkla çözerler ve sonuca erişmiş olurlar. Bu Allah'ın onlara olan bir lütfudur. İşte Hazreti Hüdayi bu lütfa nail olabilmek için insanın öz benliğiyle, bütün varlığıyla, gönlüyle efendim Cenab-ı Hakk'a yönelmesi gerektiğine dikkat çeker. Yüce Rabbimizden niyazımız bu hak dostlarına lütfettiği şu gönül kıvamından cümlemizi nasiptar eylemesi, bizleri de bu hikmet sofrasından istifade ettirmesidir. Allah'a emanet olunuz efendim.